Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta, geçtiğimiz hafta sosyal medyaya düşen ve bütün tiyatro camiasının birdenbire paylaşmaya da başladığı B planı tiyatro ekibinin sosyal medyada yeni oyunuyla ilgili kendine değişen Türkiye tiyatrosunda yer bulamaması ile ilgili. Yani onlar daha net açacaktır zaten biraz sonra ama aslında herkesin kapalı kapılar arkasında kendisiyle dertleştiği bir konuyu sosyal medyaya taşımasıyla başlayan bir döngü oluştu. Ben de sıcağı sıcağına onlara sormak istedim. Hem de çok uzun yıllar sonra Sami Berat Marçalı'nın yeniden tiyatroya dönüşü üzerinden de konuşuruz belki. B planı ekibinden Sami Berat Marçalı, çok özür dilerim, ve Derem Çıray konuğum. Hoş geldiniz.
Hoş Merhaba. Bulduk.
Önce Sami ile başlayacağım, senin için sakıncası yoksa Derem. B planı uzun zamandır bir iş üretmiyordu diyebiliriz. Bu yeniden sosyal medyadaki paylaşıma gelmeden önce yeniden dönmeye teşvik eden şey neydi? Bir önce onu sormak istiyorum sana.
Tiyatronun kendi içindeki ateşi aslında o beni çeken. Tiyatro yapmak çok mutlu ediyor. Tiyatroda insanlarla bir şeyler üretmek aslında her şeyden üstte büyük geliyor. Orası çok mutlu bir ortam. Orada bir şeyler üretmek, yeni bir şey yaratmak. Bu diğer sektörlerde pek mümkün değilmiş. Ben bu ayrı kaldığım süreçte biraz bunu gördüğüm için çok özledim. Yani 2 senedir yapmaya çalışıyorum. Bir tane oyun yazdım, çok içime sinmedi. Bir tane daha oyun yazdım, içime sinmedi. Sonra bu oyunda başladık çalışmaya. Yani özlediğim için geri dönüyorum. Çok özlediğim için geri dönüyorum. Oradaki yaratılan her şey, her an yaşanılan her şey çok kıymetli geliyor bana. Bu sebeple geri dönüyorum.
Peki Derem'e de soralım. Hani sen, ya bu arada oyunun adını söylemedim girizgahta. Yani Finito, Yallah, Kış Kış ve Love You isminde bir oyununuz var. Sen bu oyunun içerisinde yer alırken neler hissettin tiyatroda? Sen de Bellek Projesi'nde en son senin adını görmüştük galiba yazar olarak. Doğru mudur?
Evet, en son Emek Tiyatrosu'nun Bellek Projesi'nde bir oyun yazmıştım, kısa oyun. Ben aslında oyun yazarlığı mezunuyum. 9 Eylül Dramatik Yazarlık mezunuyum. Hep de oyun yazdım ama bir şekilde hani senaryoda yazdığım için falan aslında tiyatroya çok istediğim kadar dahil olamadım yani bugüne dek. Aslında işte ilkokuldan mezun olduğum zaman DOT'la bir işte proje yapmıştık, Tiyatro Ankat projesi. Yani güzel projelerde yer aldım ama bir türlü bir uzun oyun, büyük oyun sahnelenmemişti. O açıdan benim için bu çok çok heyecan verici ve çok değerli bir şey. Tabii Sami ile yollarımın kesişmesi, onunla çalışmak benim için çok büyük bir avantaj oldu. Hem onun tiyatrodaki deneyimi, yani ben hani okulda okudum ama onunla da sahne üzerindeki deneyiminden çok şey öğrendim asıl. Sami de yani benim için bir okul gibi oldu. Yani ben de buralardan bakıyorum. Tabii ekibimiz de çok güzel, çok tatlı bir ekip oluştu.
Oyun zaten detaylı da konuşacağız. Burada hani benim için bir okul oldu dedim. Belki şunu hatırlatmakta fayda var. Sami Berat Marçalı ve yani birkaç kişinin oluşturduğu ikinci kat ekibi aslında bugüne uzayan bağımsız tiyatroların, bir zamanlar alternatif tiyatrolar diye bahsedilen bağımsız tiyatroların öncülerinden de, işte yani Krek, Dot, Garaj İstanbul'un hemen arkasından bu kadar genç bir ekiple bir de başladıkları, yaptıkları oyunlar hepimiz hala hafızalarında ve oradan çıkan ekiplerin, oyuncuların ya da yazarların, yönetmenlerin birçoğunun kendi küçük küçük ekipleri var. Hakikaten bir yuva gibi bir şeydi o, daha yani kapanmadan önce. Yani böyle şey, Sami'ye de buradan şeyi sormak istiyorum o yüzden. Yani ikinci katın kapanmasından ya da dağılmasının hemen arkası, hemen değil, arkasından B planı vardı ama yeniden o yoğunlukta bir mekan, yani bir mekan işletmesinden, yani tiyatronun gerçekten çok içinde bir yerdeydin. Buraya dönmek istediğinden emin misin? Özlemek başka bir şey ama ya bunu da şuraya bağlayacağım. Döndüğünde ve şimdi biraz sonra sosyal medyadaki metninizi konuşalım. Döndüğünde karşılaştığın şey nereye döndüm ben dedirtti mi?
O tabii ki dedirtti canım. Yani nereye döndüm ben? Burası nasıl bir şey olmuş? Herkes ekonomiden bahsediyor. Herkes sadece paradan bahsediyor. Çalıştığım bütün herkes ilk önce bir para konuşalım. Bu imkanlar, oyuncular, tasarımcılar genelde bu şekilde değildi eskiden. Tiyatro daha herkesin daha rahat yapabildiği bir şeydi. Galiba ekonomik olarak daha rahattık. Şu an öyle değil. Kapanan sahne çok fazla. Ya ikinci kat güzel bir şeydi. Gençlik gençlik dediğim yani gençlik dönemiydi hepimiz için. Bir şeyleri biz de orada öğrendik aslında. Hiç bilmeden bir şeylere giriştik. Çünkü yoktu, bize kapı açılmıyordu ve biz kendi kapımızı açtık o dönemde. Birçok insan da buna benzer şeyler yaptılar. İyi ki de yaptılar. Şu anki bağımsız tiyatro ve bence özel tiyatrolardaki çoğu insan oradan çıkma, oradan beslenme. Ama mekancılık başka bir şey. Mekancılık özellikle çok fazla ekonomiyi ilgilendiren bir şey. Yani mekanın dönmesi, oranın kirasının ödenmesi, elektrik faturası, oradaki bütün her şeyin temizliğinden seyircinin oradaki göreceği en ufak bir şey bile tasarlaman lazım. Bununla da emek ve para harcaman lazım. Bu da çok geri gelen bir şey değil. Yani tiyatro yapıyorsun, izliyorlar, o bir geri geliyor ama mekancılıkta öyle bir şey yok. Ben sonra Toy'da da çalıştım. Toy'un genel sanat yönetmenliğini yaptım ikinci kattan sonra. Çok zor. Yani hem insanlarla, yaratanlarla şeysiniz, ilişki içerisindesiniz. Hem de seyirciyle, hem de basınla, her şeyle 24 saat ilgilenmeniz gereken bir durum oluşuyor. O yüzden mekancılığı kendim onun parasını koyan kişi değilsem yapabilirim ileride bir gün. Ama hayatta bir daha kendim böyle bir para yatırıp da mekan kurmam diye düşünüyorum.
Peki,
Umarım.
deneme belki sorabiliriz şimdi. Bu oyunu işte finito diyeceğim kısaltarak. Finito'yu işte yeni nesil tiyatroya, yani artık çünkü yeni nesil bir tiyatro var diyebiliriz. O yeni nesil tiyatroya adapte ederken yani metinde yapımcı bulamamaktan, mekan bulamamaktan bahsediyorsunuz. Biraz oraya da geçerek anlatabilir misin? Nasıl bir zorluklarla karşılaştınız? Ya bu mekancılıkta size karşı karşıya geldiğiniz şeyler neler oldu? Yapımcılarla nelerle karşılaştınız? Senden dinleyebilir miyiz biraz?
Benden
Evet.
değil mi? Yani aslında biz bayağıdır bu sürecin içindeyiz. Yani oyunu bir senede filan tamamladık yazmayı Sami ile. O süreçte de çok kendi kendimize çok eğlendik, çok mutlu olduk. Ve daha sonra hani biz tamam bu metin bitti dediğimizde önce işte büyük yapımcılardan başladık. Ve aslında götürdüğümüz herkes de metni çok beğendi. Hani fakat böyle biz çok özgür bir şey yapmak istedik. İkimiz de senaryo yazıyoruz. İşte ana akıma çalışıyoruz, televizyona falan. Yani oralarda tabii böyle özgürlükler yok. Ve tiyatro bizim için özgürce sesimizi ve ne düşündüğümüzü ifade edebileceğimiz bir alan olduğu için de yani o yüzden de bu kadar heyecanla bu işi yapmaya soyunduk. Fakat daha sonra işte hep böyle bir sessizlikler, işte ya oyundaki bazı şeyleri çıkarsak mı? Yani bir korkuyla karşılaştık. Ve yani o korku tabii biraz bir karamsar bir sürece de soktu hani bir dönem. Ya bu ne olacak, bunu yapamayacak mıyız filan. Sonra dedik ki hayır biz yapacağız yani bunu kendimiz yapacağız o zaman. Çünkü değiştirmek istemedik yani işte şurasını çıkarırsanız oyunu yaparız. İşte birazcık suya sabuna dokunmasın. Dokunmayan oyunlar istiyorlar.
Bunu yapabilmenin kurşunu
Öyle bir
alıyor olmak mı peki? Yani günümüz Türkiye tiyatrosunda.
yani biz öyle bir yol bulduk. Bu bana çok enteresan geliyor. Yani zaten tiyatro niye yapılır ki? Yani tiyatro bir derdin vardır, bir meselen vardır. Onun için yaparsın. Hani bir derdi olmayan oyun yapmak hani işin doğasına tamamen ticari bir yere doğru gittiğini görüyorum yani. Bu tabii çok üzücü yani yeni nesil için de çok üzücü. Bir sürü üreten, bir şeyler yapmaya çalışan insan var ama seslerini duyurabilecekleri bir alan yok gibi geliyor.
Geçen
Yani
tiyatro sezonu değerlendirmelerinin çoğunda herkesin bahsettiği şeylerden biri de çok fazla genç ekibin kendine yani ekip diyorum yani gencin ekip kurduğu. Çünkü alan bulmakta çok zorlanıyorlar dediğin gibi.
İşte
Evet.
o bizim küçüklüğümüz gibi aslında. Her dönemde olur. 10 yılda bir öyle bir dalga gelir. Bunu bize de söylemişlerdi biz başladığımızda. Hatta bizden önce alternatif bağımsız tiyatro yapanları biz böyle bir söyleşi dizisi yaptık. Onları konuk aldık. Onlara deneyimlerini paylaştırdık. Bunu da seyirciye açtırdık o dönemde. Onlar bunu söylediler yani. Siz bizden sonra gelenlersiniz. Sizden sonra gelenler de olacak.
Evet.
Türkiye burası. Her şey böyle bir değişir. İstediğiniz gibi akmaz, başka bir şeye evrilirsiniz. Bence şu anki yeni gelenler de çok ihtiyaç olan bir şey. İhtiyaç olan noktada geldiler, geliyorlar.
Bu dönemin galiba farkı şu tabii tam da az önce Derem'in de söylediği gibi hani ticari bir şeye dönüşmüş hali hepsinin bir arada olduğu bir dönem. Tuhaf yani enflasyon dediğim bir şey var yani 300-500 tane oyundan bahsediyoruz İstanbul'da sadece o yüzden hepsinden çok fazla var ve bununla işte sizin karşılaşmanızı o yüzden çok merak ediyorum yani bir anda tekrar bu karşılaşmanın içine uzun zaman sonra girince ne gördüğünüzü çok merak ediyorum açıkçası.
Ya benim kişisel görüşüm sahnelenen oyunlarda bir şeylerin içi boşaltılmış, meselelere, dertlere çok eğililmemiş, onu çok araştırmamışlar. Onun neden yaptıklarını, ne söyleyeceklerini, neden tiyatro yaptıklarını çok araştırmamışlar. Şu an bir kapılma halinde aslında bir kısmı da full ticari. Yani ne yaptığının, ne yazdığının, seyirciyle olan ilişkisinin hiç önemi yok. Ünlü oyuncusunun önemi var. Ünlü PR'larının önemi var. Bir de böyle bir taraf var. Bunlar daha çok izleniyor. Onun öbürleri de izleniyor. Ama arada böyle ne denir? Türkiye tiyatrosuna ait buranın sözünü, buranın lafını, bugüne söylediği, bugüne bıraktığı notu, o ufacık ufacık takip edebileceğimiz yolculuğunu göremiyoruz şu an. Türkiye. Ben yani tiyatroyu bir 4 sene bıraktım ama hep izledim. Yani her sene bir 30 oyun izlemişimdir. Orada da karşılaştım. Çok minimal, tek kişilik, yeterince düşünülmemiş ve sadece hani bir kişinin derdini anlatmak ya da kafa sesini dinletmek üzerinden olan oyunlar. Bu başlangıçta tatlı bir şeydi ilk çıkmaya başladığında böyle oyunlar ama şu an sadece onlara döndü ya da prodüksiyon tiyatrolarına döndü. Bir şey yok. Bugünün lafını söyleyebileceğini düşündüğüm oyunlar yok şu an.
Peki
Çok böyle bir tane iki tane çıkıyor her sezon artık.
gerçekten bu pandemiyle birlikte de bir sürü şeyin değiştiği yani ya minimal oldu ya da oh diye bir anda ortaya atıldığı tuhaf bir dönem gerçekten. Peki dedeme tekrar şeyde döneyim. Bu kendimiz yapmaya karar verdik dedin. Ya onun bir finansal zorlukları illaki olmuştur. Hani onun altından kalkabilmek ayrı ama sonrasında bir yapımcı bulabildiniz mi? Ve bunun bir de oyunu sahneleyecek salon bulma kısmı var tabii. Bitmiyor yani dertleri. O süreç nasıl ilerledi?
Yani aslında yapımcı daha sonra bu açıklamadan sonra da bizim yani bize destek olmak isteyen yapımcılar oldu ama biz bir şekilde borçla harçla biz bu işe girdik ve bu bağımsız ve özgür olmanın tadını da alınca aslında hani bunun bizim için bir avantaj olabileceğini düşünmeye başladım ben. Çünkü yani bir yapımcı devreye girdiğinde işte şurası şöyle mi olsun burası böyle mi olsun dediğin o artık senin hani eserin bozulmaya başlıyor. Ödün vermeye başlıyorsun. Dediğim gibi yani bu sansür olayı beni çok hani rahatsız eden bir şey. Zaten sürekli hani ana akımda karşıma çıkan bir şeyin tiyatroda da böyle bir şey, gerçeklik olduğunu görmek benim için şok edici. Çünkü yani niye tiyatro yapıyoruz ki? Tamamen tüm olaya ters gibi geliyor.
Peki O bağımsızlığın içerisinde sonra sahne bulmaktaki zorlanma sebebiniz, yani oyunu sahneleyecek, tamamen az önce bahsettiğimiz yoğunluk ve hani çok sayıda iş olması mı, yoksa o sansürün sahnelere de uğruyor olması mı? O kısım nasıl ilerledi? Belki bunu Sami'ye soralım.
Sansürden önce oyunun tutmuş olmasını bekliyor mekanlar. Yani ilk önce metni okumakla ilgili değiller. Hani oyun çıksın bir yerde bir şekilde ses getirsin. Ondan sonra biz alırız zaten. Bir bu kapıda büyükler var. Hak veriyorum da kendi içinde onlara da. Hani onlar da bir bilete satışa çıkıyorlar bunu. Konser yerine ya da bir DJ performansı yerine tiyatro koymayı tercih ediyorlar kendi mekanlarına. Orada da doldurmak istiyorlar. O noktada da biz daha sonralarda gelebiliyoruz. Bir de oyunumuzun adı başta bizim Finito Yallah Kış Kış Fakü'ydü. Bunu gören herkes çok korktu. Sanki Fakü kelimesi hayatta hiç kullanılmayan bir kelime. Ve bu aslında gelme sebebini de burada anlatmak istiyorum. Bir kızın İngiltere'den Türkiye'ye dönerken pasaport memurunun söylediği bir şey ona. Onu öteki ve göçmen görüp ona hadi finito finito yallah kış kış fuck you dediği bir yerden kızın bunu kendine motto ettiği bir şey. Sürekli bu cümleyle oynadığı bir durum. Yani oradaki fuck you'nun literal anlamı değil buradaki tartıştığımız ya da konuştuğumuz başlıktı. Ama bu çok korkuttu herhalde mekanları ki istemediler. Yani belediye tiyatro, belediye sahneleri de vermedi. Hiç kimseye böyle bir şey yapmıyorken, aa orada fuck yazıyor, dur bir şey oyun çıksın da acaba neyle ilgili, ne yapıyorlar bunlar? Bunlar herhalde manyak falan diye düşünüyorlar. Herhalde.
Peki buradan girmişken, ya yani anladın, hani genel olarak zaten şeyi, sizin zorluk alanlarınızı anladık. Bir de böyle tam sen açmışken konusundan da bahsedelim. Nerede izleyeceğiz? Çünkü son 3-4 dakikamız kaldı. Onları da konuşalım istiyorum.
Oyun temelde bir kimlik meselesi ne ele dert ediniyor diye. Oyunda 50 tane karakter var ana karakter dışında. Veya tabii oyuncular rolden role giriyorlar. Çok bir dinamik bir oyun. Ve aslında hepsinin de bir aidiyetle ilgili bir derdi var. Yani bir ötekilik durumları var. İşte dünyada kendine ait bir yer bulmak, bulamamak. Bunun üzerine yani kimlik meselesini anlatıyor oyun temelde ve hani şeye de çok dikkat ettik ya, bugün burada biz kimiz, ne yaşıyoruz, böyle bir oyun olmasını istedik. Yani böyle ne bileyim 1970'lerde geçen bir şey yazmak istemedik, suya sabuna dokunmayan bir şey yazmak istemedik, bizimle alakası olmayan bir şey yazmak istemedik. Tam olarak derdimiz bugün burada yaşayan insanlar olarak neyse bunu ifade etmeye çalıştık. Sadece kendi hikayelerimizden değil, arkadaşlarımıza, çevremizde yani gördüğümüz şeyleri de oyunun içine dahil etmeye çalıştık. O yüzden çok gerçek bir metin olduğunu düşünüyorum. Umarım seyircide de karşılığını bulur.
Yönetmene de o zaman bu gerçek metni, hem yazarı ve yönetmeni Sami'ye de bu gerçek metni nasıl sahneleyeceğini soralım o zaman.
Yani bu zor bir soru. Nasıl sahneleyeceğim? Yani Derem söylediği çok doğru. Biz böyle konuşuyoruz ne yapsak ne etsek tiyatro yapmak istiyorum. Ben böyle sürekli Derem'e tiyatro yapmak istiyorum. Derem diyor ki ben de yapmak istiyorum hadi yapalım ama olmaz falan ne yapacağız? Kendi meselemizi, kendi derdimizi, kendi tanık olduğumuz bugünün en azından İstanbul'unu diyeyim anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bunu da aslında oyunculara çok zor bir oyun, içinde oynaması çok zor bir oyun. Nasıl oynayacağını biraz göstererek saçma sapan bir şey yaptım aslında. O yüzden böyle çok anlatamıyorum da. Çünkü kedimiz var konuşan, hayaletimiz var, Shakespeare'imiz var, birçok karakterimiz var. Böyle çok abuk subuk küvetimiz var. Bunların hepsi bir karakter olunca nasıl izleyeceklerini daha çok merak ediyorum ben. Çok şaşıracakları bir şey izleyeceklerini düşünüyorum.
Peki.
Yani metne o kadar çok çalıştık ki yönetmenlikte ben biraz yaptım aslında.
Dramaturji kısmı daha uzun sürdü yani.
Tabii ki.
Peki son 1-2 dakikamız, sahneleyecek mekan buldunuz mu şimdi? Onu da bir soralım.
Baba sahnede oynuyoruz 13 Mayıs'ta. 27 Mayıs'ta Dastas'ta oynuyoruz. Daha bir iki tarih daha eklenecek. Sonra sezona devam edeceğiz. Daha işte böyle bir 200-400 kişilik sahnelerde oynamayı planlıyoruz. Bulabildiğimiz müddetçe oynarız diye tahmin ediyorum. Daha çok önümüzdeki sezon yoğun oynayacak. Bu sezon sadece başlangıç yapabiliyoruz bu başımıza gelen olaylardan dolayı. Aslında anlaştığımız mekan vardı. Ama bu sansür meselesi en son sansürü orada yedik. O yüzden böyle elimizden bütün tarihler gitti. Sadece iki tane tarih kaldı. Yani bunlar da yeni bulduğumuz mekanlar değil, zaten bulduğumuz mekanlardı Baba Sahne ve Dastas. Herhalde eklene eklene devam edecek. Daha önce B planı nasıl bir sürü yerde İstanbul'daki bütün sahnelerde oynadıysa gene aynı şeyi yapacaktır önümüzdeki sezon.
Peki son Deren'e de söz vereyim. Hani söylemek, eklemek istediği bir şey var mı? Bu kadar zor bir yerden geçtikten sonra, ki birçok tiyatroda benzer yerlerden geçiyor bildiğim için, ama bu sizinki bu kadar gönlü dolunca da özellikle de sormak istedim. Ne bekliyorsunuz peki? Yani bundan sonrası için hayaliniz ya da umudunuz ne? Onu sormak istiyorum son birer cümleyle. Hem sizin oyununuz,
Oyunla ilgili
hem
mi?
Türkiye tiyatrosu için, evet. Yani Türkiye tiyatrosu çok büyük bir soru gibi ama öyle değil aslında.
Yani keşke bu oyun tiyatroya bakış açısını değiştirse tiyatrocuların gibi bir niyetim var, isteğim var. Özellikle metin bazında.
Derem, sen ne söylemek istersin?
Ben de yani birilerine cesaret vermek isterim açıkçası. İnsanlar daha çok üretsin, bir sürü ses duyalım, bir sürü ses var ama duymuyoruz. Yani
Yani tam o dediğim
ne?
yerde çok fazla ses var gerçekten. Belki de bu kadar çok ses olunca kayboluyor arada. Yani Finito umarım bu seslerin arasında kendi yolunu bulacaktır ya da kendi sivriliğini bulacaktır. Ben de bunu söyleyebilirim.
Evet, son olarak oyundan bir replikle tamamlamak isterim. Oyunda bir replik var. Paylaştığımız metinde de onu paylaşmıştık. Hayal kuracaksın bir sürü. İçinde sevdiklerin olan. Seni nasıl yasaklarsa yasaklasınlar. Yasaklar seni durduramaz. Yani
Tamam.
aslında oyunda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Oyun kendi kendine de bunu anlatıyor. Yani yapım süreci de bunu bize anlattı.
Yazdığınız
Öyle.
gerçek oldu diyorsunuz yani. Tam bir Türkiye hikayesi. Hiçbir şey kendi akıp olmuyor. Her şey bir mücadele gerektiriyor. O yüzden başka ülkelerde yaşamakta zorlanıyoruz aslında. Burası bizim için daha kolay galiba. Çünkü reflekslerimiz bu yönde. Her şeyin mücadeleyle kazanılacağını öğrendik diyebiliriz herhalde. O zaman
Öğrendik.
çok kısa sürüyor biliyorsunuz, 20 dakika çok uzun değil. Çok teşekkür ederim. Mayıs ayında premierinizi yapıyorsunuz. Yolu açık olsun oyunun. Gönlünüzce
Teşekkür ederiz.
olsun, daha bol olsun. Görüşmek üzere tekrar o zaman oyunlarda.
Görüşürüz.
Görüşmek üzere.